Ayrım 11, 3. ikiz, Ken Follett, sayfa 118. Saat 5 olmuştu. Akıl hastanesinden ayrılırlarken sonunda hava serinlemeye başlamıştı. Steve kırmızı Mercedes'i görünce ıslık çaldı. "Bu ne güzel araba," dedi. "8 yıldır bende," dedi Jeanne. "Arabamı çok seviyorum." "Benimki park yerinde. Arkandan yetişir, selektörle de işaret veririm." Steve ayrıldı, Jeanne arabasına girdi ve motoru çalıştırdı. Az sonra dikiz aynasından farların yandığını gördü. Park yerinden çıkarak arabasını hızlandırdı. Kampüsten çıkarken Steve'in arabasının peşine bir polis arabasının takıldığını fark etti. Kilometre saatine baktıktan sonra hızını 30'a düşürdü. Steve Logan anlaşılan ona abayı yakmıştı. Gerçi duygularına karşılık vermemişti ama gene de buna sevindi. Genç ve yakışıklı birinin kalbini kazanmış olmak insanın gururunu okşuyordu. Steve eve kadar yol boyunca peşinden ayrılmadı. Eve geldiklerinde onunkinin arkasına arabasını park etti. Birçok eski Baltimore sokağında olduğu gibi burada davalandırmaların daha çalışmaya başlamadığı günlerde komşuların serinlemek için ortaklaşa kullandığı bir sıra eğri büğrü sundurma vardı. Jeanne yürüdü ve kapısının önünde durdu, anahtarını çıkardı. Tam o sırada birden bir devriye arabasının içinden ellerinde silahları iki polis fırladı. Silahlarını Jeanne ile Steve'in üzerine doğru çevirmişler, kollarını gererek atış pozisyonu almışlardı. Jeanne'nin korkudan ödü patladı. "Steve'in ne oluyor yahu?" demesine kalmadı. Adamlardan biri "polis, kımıldamayın," dedi. Jeanne ve Steve ellerini havaya kaldırdılar. Ama polis yumuşamadı. İçlerinden biri "yere yat orospu çocuğu," diye bağırdı. "Elleriniz arkada, yüzüstü yatın." Emre uyup yüzü koyun yere yattılar. Polisler sanki birer saatli bombaymış gibi büyük bir dikkatle yanlarına yaklaştılar. "Jeanne, neler olduğunu bize söyleseniz olmaz mı?" dedi. "Biri siz ayağa kalkabilirsiniz hanımefendi," dedi. "Vay canına, teşekkürler," diyerek Jeanne ayağa kalktı. Kalbi hızlı hızlı atıyordu. Belli ki polisler aptalca bir yanlışlık yapıyorlardı. "Neler oluyor be, korkudan ödüm kopuyordu." Polisler hala bir yanıt vermiyorlar, silahlarını da Steve'in üzerinden uzaklaştırmıyorlardı. İçlerinden biri yanına diz çöktü, çevik ve ustaca bir hareketle onu kelepçeledi. "Tutuklusun orospu çocuğu," dedi. "Jeanne, ben hoşgörülü bir kadınımdır," dedi. "Bu lanet olası şeyi yapmak zorunda mıydınız yani?" Bu söylediklerine kimse kulak vermedi. "Ne yapmış acaba?" diye sordu. Acı bir fren sesiyle polis arabasının arkasında açık mavi bir Dodge Colt durdu. İçinden iki kişi çıktı. Biri ahlak zabıta ekibinden dedektif Mitch Delaware'di. Bu sabah giydiği aynı etek bluz üzerindeydi. Ama belindeki tabancayı kısmen örten bir ceket giymişti. Devriye polislerinden biri "buraya ne çabuk ulaştınız," dedi. "Zaten bu yakınlardaydım," dedi kadın dedektif. Yerde yatmakta olan Steve'e dik dik baktı. "Onu ayağa kaldırın." Devriye polisi Steve'i kolundan tutarak ayağa kalkmasına yardım etti. "Bu adam işte o," dedimiş. "Lisa Horton'a tecavüz eden herif bu." Jeanne söylenenlere inanmamış gibiydi. "Steve mi tecavüz etmiş?" dedi. "Aman tanrım, ben de az kalsın onu evime alıyordum." "Tecavüz mü?" dedi Steve. "Arabasıyla kampüsten ayrıldığını devriye polisi de görmüş," dedimiş. Jeanne Steve'in arabasını ilk kez fark ediyordu. Datsun marka, 15 yaşlarında ve de pas içinde bir arabaydı. Kendisine tecavüz eden kişinin Datsun marka eski beyaz bir araba kullandığını Lisa da görmüştü. Jeanne ilk korku ve dehşet duygusunu yendikten sonra durumu kavramaya başladı. Polis Steve'den kuşkulanıyordu. Ama bu tek başına onun suçlu olduğunu kanıtlamaya yetmezdi. Ortada bir kanıt yoktu ki. Eğer her gördüğünüz eski Datsun marka araba kullananı tutuklayacaksanız... Mitch Jeanne'ye bir kağıt parçası uzattı. "Bu üzerinde bilgisayarda üretilmiş siyah beyaz bir erkek resmi bulunan el ilanıydı. Jeanne gözlerini iri iri açarak resme baktı. Steve'e benziyor gibiydi." "Bu onun resmi olabilir de olmayabilir de," dedi. "Onun da ne işiniz vardı?" "O bir denek, laboratuvarda bütün gün üzerinde testler yaptık. Onun böyle bir şey yaptığına inanmıyorum." Yaptığı testteki bulgular Steve'in katılım yoluyla potansiyel bir suçlu kişiliği taşıdığını gösteriyordu. Ama öte yandan bu özelliğinin fiili bir suçluluğa dönüşmediğini de gösteriyordu. Mitch Steve'e doğru dönerek, "Dün akşama doğru 7 ile 8 arasında neler yaptığını bize anlatır mısın?" dedi. "Peki olur, Jones Falls Üniversitesi'ndeydim." "Ne yapıyordun orada?" "Pek bir şey yaptığımı söyleyemem. Kuzenim Ricky ile yemeğe gitmeyi düşünüyordum ama o gelmedi. Ben de bu sabah burada bulunmam gerektiği için buraları şöyle bir görmeye geldim. Başka işim yoktu." Bu anlattıkları Jeannie'ye bile pek inandırıcı gelmedi. Sakın tecavüz eden kişi Steve olmasın korkusuna kapıldı. Eğer bu o ise bütün bilimsel çalışmaları alt üst oldu demekti. "Mitch, nasıl vakit geçirdin?" dedi. "Bir süre tenis oynayanları seyrettim. Sonra Charles Village'da bir bara gidip 2 saat kadar oturdum. Yangını görmedim." "Bu anlattıklarını doğrulayacak bir tanık gösterebilir misin?" "Ha evet, Doktor Ferrami ile konuştum ama o sırada onun kim olduğunu bilmiyordum." Mitch başını Jeannie'ye doğru çevirdi. Jeannie, Mitch'in ona düşmanca baktığını görünce bu sabah onlara yardımcı olması için Lisa'yı ikna etmeye çalışırken de öyle baktığını hatırladı. Jeannie, tenis karşılaşmamdan sonraydı. Yangının başlamasından da birkaç dakika önceydi dedi. Mitch, yani tecavüz olayının geçtiği sırada onun nerede olduğunu söyleyemeyeceksiniz. Hayır, söyleyemeyeceğim ama size başka bir şey söylemek istiyorum. Bütün günümü bu adama psikolojik testler yapmakla geçirdim. Onda bir ırz düşmanı olabilecek bir kişiliğe rastlamadığımı söyleyebilirim. Mitch aşağılayıcı bir tonda bu bir kanıt sayılmaz dedi. Jeannie el ilanını hala elinde tutuyordu. Bence bu da sayılmaz dedi. El ilanını elinde salladıktan sonra kaldırımın üzerine attı. Mitch başıyla polislere bir işaret verdi. Haydi gidelim. Steve duru bir sesle hiç sinirlenmeden bir dakika dedi. Herkes durakladı. Jeannie, bu adamlar umurunda bile değil, sana böyle bir şey yapmadığımı, asla da böyle bir şey yapmak istemeyeceğimi söylemek istiyorum. Jeannie ona inanıyordu ama neden diye sordu kendine. Sadece bilimsel çalışmaları için onun suçsuz olmasına gereksinme duyduğu için mi acaba? Hayır, Steve'de suçlulukla bağlantılı en küçük bir kişilik bulgusuna rastlanmayan psikolojik testler vardı elinin altında. Ayrıca bir şey daha vardı, o da Jeannie'nin ön sezisiydi. Ona karşı içinde bir güven oluşmuştu. Steve'in tek bir ters davranışına tanık olmamıştı. O konuşurken hep dinlemiş, zor kullanıp ona bir şey yaptırmaya kalkışmamıştı. Uygunsuz bir harekette bulunmadığı gibi ne kızgın ne de düşmanca davranmıştı ona. Kadınlardan hoşlanan, onlara saygı duyan biriydi. O bir ırz düşmanı olamazdı. Jeannie, durumu birilerine telefonla haber vermemi ister miydin? Annene babana diye sordu. Steve, hayır dedi büyük bir kararlılıkla. Çok üzülürler. Hem nasıl olsa birkaç saat içinde durum aydınlanacaktır. Ben sonra anlatırım onlara. Bu gece eve dönmeyeceğini biliyorlar mıydı? Onlara belki Ricky'de kalırım demiştim. Jeannie kuşku içinde, pekala madem öyle dedi. Evet öyle. Mitch sabırsızlandı. Gidelim. Jeannie, ne acele ediyorsunuz diye parladı. Lanet olsun, yanlış birini tutukladığınızın farkında mısınız siz? Mitch dik dik baktı. Bana söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Şimdi ne olacak? Onu başkalarıyla birlikte sıraya dizeceğiz. Adamlara bir bir bakarak kendisine tecavüz edenin bu kişi olup olmadığına Lisa Hoxton karar verecek. Mitch alayla karışık bir incelikle, şimdi tamam mı Doktor Ferrami dedi. Öyle olsun diye yanıtladı Jeannie. 9. Bölüm. Steve'i açık mavi Dodge Colt'la merkeze götürüyorlardı. Arabayı dedektif kadın kullanmaktaydı. Yanında oturan kısa ve iri yapılı beyaz bıyıklı polisin gövdesi neredeyse dışarı taşacaktı. Kimse bir şey konuşmuyordu. Steve pek belli etmiyordu ama öfkesinden kuduruyordu. Bu tanrının cezası hurda arabanın içinde ne işi vardı, hem de elleri kelepçeli olarak. Oysa şu anda elinde buz gibi bir içki bardağıyla Jeannie Ferrami'nin dairesinde oturuyor olacaktı. Şu işi bir an önce bitirselerdi bari. Polis merkezi üstsüzlerin çalıştığı barlarla porno mağazaları arasında Baltimore Genelev Mahallesi'nde pembe granitten inşa edilmiş bir binaydı. Bir rampayı tırmandıktan sonra kapalı bir garaja girdiler. Burası polis arabalarıyla Colt tipi ucuz minik arabaların durduğu park yeriydi. Steve'i bir asansöre bindirdiler, sonra da duvarları sarı boyalı penceresiz bir odaya koydular. Kelepçelerini çözdükten sonra tek başına bırakarak çekip gittiler. Kapıyı da galiba kilitlediler. Steve gidip bakmadı bile. Odada bir masayla sert plastikten iki de sandalye vardı. Masanın üzerinde içinde iki sigara izmariti bulunan bir kül tablası duruyordu. İzmaritlerin birinde ruj lekesi vardı. Kapıya saydam olmayan tek parça cam geçirmişlerdi. Bu yüzden Steve dışarıyı göremiyordu. Ama herhalde dışarıdakiler içeriği görebiliyordu. Kül tablasına bakarken sigara içmeyi çekti canı. Hiç olmasa bu sarı boyalı hücrede yapılacak bir şey olurdu. Odanın içini bir aşağı bir yukarı adımlamaya başladı. Hiç de başının belada olmadığını söyledi içinden. El ilanının üzerindeki resme o da şöyle bir bakmıştı. Resim gerçi ona biraz benziyordu ama o değildi. Kuşkusuz ırz düşmanını andırıyordu. Ama diğer zanlı uzun boylu gençlerle birlikte sıraya dizilip ayakta bekletilirken olayın kurbanı ötekileri bırakıp onu seçmeyecekti. Ne de olsa zavallı kadın bu işi yapan piçin yüzüne hem de gözlerini dikerek uzun uzun bakmış olmalıydı. O durumda yüzü kadının belleğine işlenmiş gibi olurdu. Kurban bu konuda hata yapmayacaktı. Ama polislerin onu burada bekletmeye hakları yoktu. Tamam, ona bir şüpheli gözüyle bakabilirlerdi. Ama bu işi sabaha kadar sürdürmemeliydiler. O yasalara saygılı bir insandı. Olaya bir de olumlu yanından bakmayı denedi. Amerikan adalet sisteminin olanaklarını düşündü. Bu durumda kendi avukatlığını kendisi üstlenebilirdi. Bu da iyi bir deneyim olurdu onun için. İleride bir gün cinayetle suçlanan bir müvekkilini savunurken bir insanın polis gözetiminde kalmış olmasının ne anlama geldiğini öğrenmiş olacaktı. Bundan önce de bir karakol binasını görmüşlüğü vardı ama o farklı bir şeydi, daha 16'sındaydı. Polis karakoluna öğretmenlerinden biri de gitmişti. Suçu hemen kabul etmiş, polise olan biten her şeyi büyük bir içtenlikle bir bir anlatmıştı. Polisler onun da yara bere içinde olduğunu görünce kavganın hiç de öyle tek yanlı olmadığını anlamışlardı. Annesiyle babası gelip onu eve götürmüşlerdi. Yaşamı boyunca o günkü kadar utandığını hatırlamıyordu. Annesiyle babasını orada görmektense ölmeyi yeğlerdi. Babası utancından yerin dibine geçmişti sanki. Annesinin ne kadar üzgün olduğu yüzünden okunmaktaydı. Her ikisi de şaşkın ve son derece üzgündüler. O sırada hüngür hüngür ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Olayı her hatırlayışta hala boğulacakmış gibi olurdu. Ama bu kez başkaydı. Bu kez suçsuzdu. Dedektif kadın elinde karton bir klasörle içeri girdi. Ceketini çıkarmıştı ama tabanca hala kemerinde duruyordu. 40 yaşlarında alımlı bir zenciydi. Burada her şey benden sorulur diyen bir havası vardı. Steve onu görünce rahatladı. Tanrı'ya şükürler olsun dedi. Ne için? Sonunda işler bitiyor diye. Ben bütün gece burada kalmak istemiyorum. Lütfen oturur musun? Steve oturdu. ''Benim adım çavuş Michel Delaware.'' Dedektif klasörden tek yaprak bir kağıt çıkardı ve masanın üzerine koydu. ''Adresin, adın ve soyadın?'' diye sordu. Steve soruları yanıtladı. Kadın söylenenleri forma geçirdi. ''Kaç yaşındasın?'' ''22.'' ''Eğitim düzeyin?'' ''Kolej mezunuyum.'' Kadın söylenenleri forma geçirdikten sonra kağıdı ona doğru uzattı. Kağıdın tam tepesinde ''Polis Müdürlüğü Baltimore, Maryland.'' Haklar üzerine açıklamalar, form 69 yazıları vardı. Lütfen formdaki 5 tümceyi okuduktan sonra her tümcenin yanındaki boşluğa adının ve soyadının baş harflerini yaz. Kadın bunları söyledikten sonra bir de kalem uzattı. Steve formda yazılanları okuduktan sonra adının ve soyadının baş harflerini yerleştirmeye başladı. Yüksek sesle okuyacaksın dedi dedektif. Steve bir süre düşündükten sonra okur yazar olduğumu anlamanız için mi diye sordu. Hayır, daha sonra okur yazar olmadığını numaralarına yatarak haklarından haberdar edilmediğini ileri süremeyesin diye. Hukuk fakültesinde hiç de böyle şeyler öğretmezlerdi. Steve okumaya başladı. Burada size şunlar bildirilmektedir. 1- Kesinlikle konuşmama hakkına sahipsiniz. Satırın sonundaki boşluğa SL diye yazdı. Sonra da okumayı sürdürdü ve her tümceden sonraki boşluklara adının ve soyadının baş harflerini yazdı. 2. Söyleyeceğiniz ya da yazacağınız her şey mahkemede aleyhinize kanıt olarak kullanılabilir. 3. Gerek sorgulama sırasında, gerek sorgulamadan sonra ya da sorulara yanıt vermeden önce her zaman bir avukatla görüşme hakkına sahipsiniz. 4. Bir avukat tutmak istediğiniz halde buna parasal olanaklarınız el vermiyorsa herhangi bir sorgulamaya tabi tutulmayacaksınız. Bu durumda mahkemeden sizin için bir avukat tayin etmesi talep edilecektir. 5. Soruları yanıtlamayı kabul etseniz de istediğiniz zaman yanıtlamayı kesebilir ve bir avukat talep edebilirsiniz. Bu durumda sorgulanmanız durdurulacaktır. Şimdi lütfen altını imza edin. Dedektif formun üzerindeki imza yerini göstererek işte tam buraya dedi. Haklarımla ilgili yukarıdaki açıklamaları okudum ve tamamen anladım. İmza. Steve imzaladı. Bir de şuraya dedi dedektif. Soruları yanıtlamak istiyorum ve şu sırada avukat talep etmiyorum. Sorulara yanımda avukat bulundurmadan yanıtlama kararımı kendi özgür irademle vermiş bulunuyorum. İmza. Steve imza ettikten sonra siz bunu suçlulara nasıl imza ettiriyorsunuz diye sordu. Dedektif kadın hiç yanıt vermedi. Adını kitap harfleriyle yazdıktan sonra formu o da imzaladı. Formu tekrar klasörün içine koyduktan sonra Steve'e doğru dönerek ''Başın iyice belada Steve'' dedi. ''Sen yasalara saygılı birine benziyorsun. Bana neden olan bitenleri anlatmıyorsun?'' ''Nasıl anlatabilirim? Orada değildim ki. Ben galiba sadece bunu yapan hangi hödükse ona benziyorum, o kadar.'' Dedektif kadın tekrar yerine oturduktan sonra bacak bacak üzerine attı. Ona dostça gülümseyerek sesine içtenlikli bir hava vermeye çalıştı. ''Ben erkekleri tanırım. Onların arada bir dayanılmaz istekleri olur.'' dedi. Steve pek öyle deneyimli sayılmasa da kadın galiba bana pas veriyor.'' dedi içinden. Dedektif kadın ''Bak ne düşünüyorum biliyor musun?'' dedi. ''Sen çekici bir erkeksin. Kadın sana bir işaret vermiş olmalı.'' ''Ben o kadınla hiç karşılaşmadım çavuş.'' Dedektif söylenenleri hiç aldırmadan masanın üzerinden uzanarak Steve'in elini avucuna aldı. ''Galiba seni tahrik etti.'' Steve kadının eline baktı. Çok uzun olmayan, özenle parlatılmış, bakımlı ve çok güzel tırnakları vardı. Ama eli kırışıklıklar içindeydi. Yaşı 40'ın üzerinde olmalıydı. Belki de 45'indeydi. Sanki her şey aramızda kalsın der gibi sesini alçaltarak konuşuyordu. ''Kadın senden bir şey istiyordu. Sen de o şeyi ona verdin, haksız mıyım?'' Steve sinirlendi. ''Neden sen de hep öyle şeyler düşünüyorsun?'' dedi. ''Ben kızları iyi tanırım. O sırada senin aklını çeldi ama son anda fikrini değiştirdi. Ne var ki iş işten geçmişti artık. Erkek kendini tutamaz. Böylece de olan olur işte.'' ''Bir dakika, şimdi anlıyorum.'' dedi Steve. ''Şüpheli kişi dışarıdan bakılınca her şeyin kendi lehine yorumlanacağını tasarlarken tıpkı sizin gibi düşünüyordu.'' Kıza tecavüzü peşinen aklına koyarak zaten dediğiniz şeyin bir yarısını yapmış oluyor. Çavuş Delaware arkasına dayandı, oldukça sıkılmışa benziyordu. Steve varmış olduğu yargıda haklı olduğunu düşündü. Çavuş ayağa kalktı. ''Pekala uyanık, şimdi benimle gel.'' ''Nereye gidiyoruz?'' ''Hücrelerin bulunduğu bölüme.'' ''Bir dakika, hani beni de ötekilerle sıraya dizecektiniz?'' ''Kurbanı bulup buraya getirir getirmez onu da yapacağız.'' ''Yargıç kararı olmadan beni süresiz olarak burada tutamazsınız.'' ''Yargıç kararı olmadan da seni 24 saat tutabiliriz. Çeneni kapat da gidelim.'' Dedektif kadın onu asansörle aşağıya indirdi. Bir kapıdan geçirerek mat kahverengi boyalı küçük bir odaya soktu. Duvarda bir uyarı yazısı memurlara şüpheli kişilerin üzerine ararken kelepçelerini çözmemelerini hatırlatıyordu. 50 yaşlarındaki zenci polis yüksekçe bir platformun arkasında duruyordu. ''Hey Spike!'' dedi çavuş Delaware. ''Sana uyanık bir kolejli oğlan getirdim.'' Gardiyan sırıttı. ''Madem o kadar uyanık, burada ne işi varmış peki?'' Birlikte gülüştüler. Steve ileride polislerin ne yapacakları konusundaki yorumlarını onlara kesinlikle söylemeyeceğine söz verdi. Bunu da bir türlü beceremezdi. Okuldayken öğretmenlerini bu yüzden kendine düşman ederdi. Akıllı insanlardan kimse hoşlanmazdı zaten. Spike adlı polis oldukça zayıf, saçları kırlaşmış ufacık bir adamdı. Küçücük de bir bıyığı vardı. Çelik kapıyı açtı. ''Sen de hücrelere geliyor musun Mitch?'' dedi. ''Eğer geliyorsan silahına sahip olman için seni peşinden uyarmalıyım.''
''Hayır, gelmiyorum. Artık gereksinmem kalmadı ona. Daha sonra ötekiler de sıraya dizip kurbanı göstereceğiz.'' dedi ve arkasını dönüp yürüdü.
''Guardian Steve'e bu tarafa delikanlı.'' dedi. Steve kapıdan içeri girdi. Şimdi hücreler bölümündeydi. Duvarlar ve yerler çamur rengindeydi. Asansör ikinci katta durmuş olmalı dedi içinden. Görünürde tek bir pencere yoktu. Yerin altında derin bir mağaradaymış gibi hissetti kendini. Tırmanarak yeryüzüne dönmesi çok uzun bir zaman alacaktı. Küçük bir girişte bir masayla bir de kamera duruyordu. Gardiyan raftan bir form aldı. Steve kağıdı baş aşağı okumaya çalışıyordu. Formda şunların yazılı olduğu gözüne çarptı. Polis müdürlüğü, Baltimore, Maryland. Tutuklu bilgi formu, form 92-12. Gardiyan tükenmez kalemini çıkararak formu doldurmaya başladı. Bu işi bitirince yerde bir noktayı işaret ederek tam şurada dur dedi. Steve kameranın önünde durdu. Spike düğmeye dokunur dokunmaz flash patladı. Şimdi de yana dön. Flash bir kez daha patladı. Bu işler bitince Spike kare biçiminde bir kart çıkardı. Kartın üzerinde pembe mürekkeple Federal Araştırma Bürosu Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı Washington DC 20.537 yazıları okunmaktaydı. Spike Steve'in parmaklarını mürekkepledikten sonra onları kartın üzerindeki bir baş parmak, iki işaret parmağı vesaire yazılı karelere bastırdı. Spike'ın ufacık tefecik olmasına karşın damarları fırlak kocaman elleri vardı. Adam bu işi yaparken salt konuşmuş olmak için bizim Greenmount Avenue'deki kent cezaevinde yeni bir suçluları fişleme merkezimiz var. Bu parmak izi işlerini mürekkep kullanmadan bilgisayarla alıyorlar. Tıpkı fotokopi makinesine benziyor dedi. Siz sadece ellerinizi camın üzerine koyuyorsunuz ama biz burada hala bu eski berbat sistemle çalışıyoruz. Steve bir suç işlemediği halde yapılan bu işlemden bir suçluluk duygusuna kapılır gibi oldu. Bunda insanın içine korku salan şu görüntülerin de payı vardı. Ama gerçek neden elinin kolunun bağlı olmasıydı. Jeannie'nin evinin önünde polislerin devriye arabasından dışarıya fırladıkları andan itibaren üzerinde en ufak denetim hakkı olmadan bir et yığını gibi oradan oraya dolaştırmışlardı onu. Bu da insanın kendine saygı hissini yitirmesine neden oluyordu. Parmak izleri alındıktan sonra ellerini yıkamasına izin verildi. Spike şen şakrak bir sesle ''Şimdi de bana izin ver de sana özel daireni göstereyim.'' dedi. Gardiyan onu sağlı sollu hücrelerin sıralandığı bir koridora indirdi. Hücreler kare biçimindeydi. Koridora bakan tarafta duvar yoktu, sadece demir parmaklıklar vardı. Böylece hücrenin her noktası dışarıdan kolayca gözetlenebiliyordu. Steve demir parmaklıkların arasından bakınca hücrelerin içinde bir yatakla bir de paslanmaz çelikten tuvalet ve lavabo bulunduğunu gördü. Duvarlarla yataklar kahverengi boyalıydı. Duvarların üzerleri boydan boya karalamalarla kaplıydı. Tuvaletlerin kapağı yoktu. Üç ya da dört hücrede birer kişi hiç kımıldamadan demir yataklarına uzanmışlardı. Hücrelerin çoğu boştu. Spike bugün pazartesi, Lafayette Street Holiday Inn'de pek müşteri olmaz diyerek espri yaptı. Espriye gülmek Steve'in canını kurtarmaya yetmezdi. Spike boş bir hücrenin önünde durdu. Kapının kilidini açarken Steve büyük bir dikkatle içerisini incelemekteydi. İçeride en ufak bir gizlilik yoktu. Steve tuvaleti kullanmak durumunda kalsa bu işi kadın erkek o sırada oradan geçmekte olanların gözü önünde yapmak zorunda kalacağını anladı. Bundan daha aşağılayıcı bir şey düşünülemezdi. Spike demir parmaklıkların arasındaki kapıyı açtıktan sonra içeri girmesi için Steve'e yol verdi. Ardından büyük bir gürültüyle kapanan kapıyı kilitledi. Steve yatağın üzerine uzandı. ''Aman tanrım, nasıl bir yer bu böyle?'' Spike neşeli bir sesle ''Ona da alışırsın.'' dedikten sonra uzaklaştı. Az sonra döndü. Elinde polyester bir paket vardı. ''Bir kişilik yemek kalmış burada.'' dedi. ''Kızarmış piliç, ister miydin?'' Steve önce pakete sonra üzeri açık tuvalete baktıktan sonra başını sağa sola oynattı. ''Aç olduğumu sanmıyorum ama gene de sağ ol.'' dedi. 11. Ayrımın Sonu. Sayfa 132.